Sayfa 113. Neriman içeri girince sustular. Herkesin değişmek ve kendini toplamak için sarf ettiği gayretten anladı ki daha evvel mecliste bir münakaşa olmuş ve Neriman bunu yarıda kesmişti. Tanımadığı hiç kimse yoktu. Bir Darülfünun müdüresi, bir musiki muallimi, Ferit'in ut çalan bir arkadaşı, Nezahat, Şinasi ve Faiz Bey. Neriman'a karşı duyulan alakanın nevilerine göre meclis ikiye ayrıldı. Bir kısmı genç kızı selamladıktan sonra münakaşalarına devam etmek için birbirlerine yaklaştılar. Neriman münakaşaya devam eden grup arasında fakat şüphesiz ki armoniden maksat bu değildir. Usulü kaybediyorum. Hayır hayır onu demek istemiyorum gibi yüksek sesle söylenen rabıtasız cümleler duydu ve Ferit'in getirdiği bir sandalyeye oturdu. Yere baktığı halde Şinasi ile Faiz Bey'in kendisine dikkat ettiklerini zannediyordu. Ferit'in arkadaşı Muammer, Neriman'a yaklaştı ve onu göstererek bütün meclise bağırdı. Durunuz, ben Neriman Hanım'a bir sual soracağım, bahsimizle alakadar. Hem kendisi de meseleyi anlamış olur. Vereceği cevap üzerine münakaşaya devam edelim. Sayfa 114. Sustu ve Muammer Neriman'a döndü. Sizin Darül Elhan'ın Alaturka kısmını lav ediyorlarmış. Bunu münakaşa ediyoruz. Siz Alaturka kısmındasınız. Fakat siz de orada kalmak istemiyorsunuz. Demin bahsiniz geçti. Söyleyin, niçin istemiyorsunuz? Neriman gülümsedi. Ferit'in evinde münakaşasız bir meclise hiç tesadüf etmemişti. Gene kendi fikirlerini kabul ettirmek için başkalarına kan çıkan ve yüzleri kızaran bu insanların bir takım nazariyeler üzerinde kendilerini harap etmelerini tuhaf buluyordu. Daha karar vermedim, dedi. Muammer ısrar etti. Hayır, ister karar verin ister vermeyin. Alaturka kısmının lav edilmesine memnun olur musunuz? Henüz bir fikrim yok doğrusu. Bu sefer Ferit sordu. Alfranga kısmına geçmek arzusu sana nereden geldi? Bilmiyorum. Bir aralık ut çalmak sinirime dokunuyordu. Ferit ötekilere döndü. Gördünüz mü? Diye bağırdı. Medeniyet kadının gözlerine hitap eder. Kadınların çoğu ellerinin zarif bir hareketi için piyano çalarlar ve musiki onlar için güzel bir pozisyondan ibarettir. Hayır diye itiraz edildi. Hakiki musikişinaz kadınlar var. Bestekarlar çok azdır, adeta hiç derecesinde. Mahut münakaşa. Kadın ne derece yaratıcıdır? Fakat mevzu dağılıyordu. Umumi fikirlerden, misallere giden her münakaşa gibi bu da tereddidi ediyordu. Müderris Şeref Bey hiçbir şey söylemedi. Bu sükut ötekilerin cesaretine karşı bir taarruzdu. Sayfa 115. Nihayet buna dikkat ettiler ve onun fikrini öğrenmek istediler. O ihtar etti. Müşahhas misaller üzerinde konuşmayalım, dedi. Biraz düşünerek ilave etti. Benim muhtelif kültürlere mensup musikilerin tekniklerine ait malumatım yok. Yalnız mücerret olarak halledilecek bir mesele vardır. Teknikte garplaşmakla iktifa mı etmeliyiz, yoksa kültürde mi garplaşmalıyız? Ziya Bey'e, daha doğrusu onun kabul ettiği içtimai nazariyeye göre her kültür, o buna hars diyor, milli kalmalıdır ve milli kalmaya mahkumdur. Tekniğe gelince bu beynel mineldir. Fakat bunlar müphem tabirlerdir. Her alim kültür meselesine başka başka medlüller tayin etmiştir. Ziya Bey ki Durkheim demektir, kültür kelimesini milli müesseselerin bir terkibi şeklinde kabul eder. Tabir meselesi. Neriman Şeref Bey'i dinlemiyordu. Babasına baktı. Gülter mübalağa etmemiş. Faiz Bey hala yorgun, sarı, sapsarı. Yalnız münakaşaların safhalarına çok dikkat ettiğini hissettiren gözlerinde marazi ve hummalı bir parıltı var. Ağızlığını dudağına götürürken elleri titriyor ve arada bir kızına dönen gözleri onu görmüyor gibi. Ve müderris devam ediyor. Neriman'dan başka herkes onu dikkatle dinliyor. Neriman kendi isminin telaffuz edildiğini duydu. Şeref Bey diyordu ki, Neriman Hanım'ın bir söze karşı nefretini herhangi bir şekil meselesine irca etmekte mübalağa vardır. Biz de garplaşma temayüllerinin teknikte kalmadığı ve kültür safhasına kadar girdiğini zannederim. Sayfa 116. İsme etrafında cereyan eden bu münakaşalardan en az anlayan Neriman'dı. Kaç defa Ferit'in evinde o buna benzer münakaşalar duymuştu. Fakat ona alaka veren şey fikirler değil, bu fikirlere doğuran ihtirasların çarpışmasıydı. Ve erkekleri bazen kadın gibi heyecanların mantığı içinde coşturan, hatta hezeyanları sürükleyen bu münakaşaların sinirlere hitap eden tarafını seviyordu. Neriman gene ismini geçtiğini duyarak dinledi. Muammer diyordu ki, bu memlekette genç kızların çoğu Neriman Hanım gibidirler. Ben Ferit'e hak veriyorum. Bizde kadının gözlerini aldatmak kâfidir. Yani boyamak. Ut denilen bu zavallı sazın şekli nefret veriyor. Her şeyin şişmanı gibi sazın şişmanı da hoşa gitmiyor. Keman gibi narin sazları itibarda. Fakat ben ut çalıyorum. Erkek olduğum için bunu hissetmiyorum. Ferit, Muammer'in ağzında bu kadar basitleşen nazariyesinin daha fazla adi görünmesinden ürktü. Hayır, dedi. Elbette ki şekil zarafetine ait bir meselenin altında her zaman bir kültür meselesi vardır. Ben esas ve şekil tasniflerinin ancak tahlil için kullanılmasına taraftarım. En mücerred manasında böyle bir ikilik yoktur. Neriman'ın yeni şekillere karşı incizabı, yeni bir kültüre karşı incizabı demektir. Ut ve keman şekillerinin sembolize ettikleri iki ayrı kültür vardır. Burada Şeref Bey'le birleşiyoruz. Fakat bizim kadınlarımız şuursuz olarak beriki kültürü seviyorlar ve onlarda şuurlu bir hale gelen bugünlük yalnız şeklin estetiğidir. Bundan dolayı garplılaşma temayülleri henüz pek sathidir. Şeref Bey gibi ben de kaniyim ki bu mesele şark ve garp kültürlerinin mücadelesinden başka bir şey değildir. O vakte kadar ses çıkarmayan ve yalnız sigarasının külünü sikmek için kımıldayan Şinasi birdenbire ayağa kalktı. Sayfa 117. Hareketinin şiddetine herkes dikkat etmiş olduğu için kendini topladı ve münakaşa eden gruba doğru mutedil birkaç adım attı. Ne olursa olsun, dedi. Bu şekilcilik, şekil düşkünlüğü bazı kızlarımızı züppeleştiriyor. Ben Muammer'e hak veriyorum. Faiz Bey başını salladı ve tasdik etti. Şeref Bey, münakaşanın yine basitleşmesine karşı duyduğu nefreti susmak ve önüne bakmakla hem gizliyor hem de ilan ediyordu. Neriman doğrudan doğruya kendisine yapılan bu hücumun karşılığını tehir etmek mecburiyetiyle kendini tuttu. Bu türlü münakaşalara alışık değildi. Esasen mevzuu pek de kavrayamıyordu. Sonra babasına ve Şinasi'ye karşı yapmak istediği bir sürprizi hissettirmek için sustu. Fakat Şinasi daha ileri gitti. Sadi zübbeleştirmiyor, sükut ettiriyor. Neriman saçının birkaç teli birden koparılmış gibi sıçradı. Sükut. Şinasi sükuttan bahsediyor. Bu kelime Neriman gibi bir kız için daima o romantik şiddetini muhafaza ediyordu. Sükut. Bu söz bir ceviz katılığıyla beynine girdi. Onu kıramıyor, ezemiyor, hazmedemiyordu. Sükut. Fakat o Rus kızı gibi zengin Rum dostuna kaçmamıştı. O alçak değildi. Bolu'ya gitmekten bile vazgeçmek üzereydim. Şinasi bir sükuttan nasıl bahsedebilir? Neriman'ı hala anlamıyorlar. Hala. Ve kırmızı kesilen yüzünü saklamak için ayağa kalktı. Odadan çıktı. Nezahat de arkasından gitmişti. Ferit'in bir işareti Şinasi'yi susturdu. Herkes kapıya bakıyordu. Neriman daha sakin bir yüzle içeri girdi. Ferit devam ediyordu. Sayfa 118. Evet, basite doğru gitmeyelim. Bu esasında şark ve garp meselesidir. Avrupa'da hala şiddetle münakaşa ediliyor. Fakat ben her tasnifin tehlikelerini bilirim. 2'ye, 3'e, 5'e ayırmak daima korkunçtur. Unsurları tetkik ederken terkibin mahiyeti gözden kaçar. Kültürleri ve medeniyetleri tasnif ederken şark ve garp enmuzeçleri ararken beşeri mahiyetleri ihmal edebiliriz. Şark ve garp alemleri güneşin doğduğu ve battığı cihetler kadar birbirinden ayrı değillerdir. Prototipik vasıflar ararken basitler üzerine konuşmuş oluyoruz. Şark ve garp insanlığın külçesini terkip ederler. Bu itibarla medeniyet dediğimiz şey yeni takiplere doğru mütemadiyen istihale eder. Buna terakki, tekamül, değişme ne derseniz deyin. Ben tabirlerden korkarım. Hiçbir tabirin sabit ve medlulü yoktur. Garp medeniyetinin içinde şark unsurları ve şark medeniyetinin içinde garp unsurları yok mudur? Fakat her şey bir derece meselesidir. Bugünkü garp medeniyeti gittikçe takibine daha fazla miktarda karışan çeliği hazmedemiyor ve kusmak istiyor. Onu makineleşmekten ve büyük sanayinin barbarlaştırıcı, hayvanlaştırıcı tesislerinden kurtarmak için takibinde şark unsurlarının çoğaltılması lazımdır. Zannederim ki garp mistiklerinin istedikleri budur ve bu zaruridir. Mihaniki beşeriyet şarktan biraz muhayyele ve metafizik tasavvurlar dileniyor. Çünkü her gün biraz daha makineleşen zavallı Amerikalının her gün biraz daha kuruyan muhayyelesi, yarın saati icat eden yahut teyyareyi tasavvur eden bir şarklının yaratıcı kafasından mahrum kalacaktır. Şark ve garp, mütevasıl kalıplardaki su gibi birbirlerinin eksik taraflarını tamamlamak suretiyle hem bugünkü müthiş kültür buhranını halledecek hem de yeni takiplere doğru gideceklerdir. Sayfa 119. Şark'la Garb'ın mültekasında olan Türkiye, Garb'tan tesir almakta tereddüt etmemelidir. Ancak bu tesir, bizim tarafımızdan yapılacak mukabil bir tesiri ihlal etmeyecek derecede kalmalı, yani kültürümüzün güzel ve halis köklerine kadar nüfuz etmemelidir. Bunun için Garb'da Türk musikisine karşı bilhassa bugün verilen ehemmiyet artarken, Türkiye Konservatuarı'nda Alaturka musiki kısmının kaldırılması çok yanlış bir harekettir. Unutmayalım ki bu kararı verenler ve tatbik edenler ellerinde ve meclislerinde Alaturka musikiden başka bir şey dinlemiyorlar ve kararlarında samimi değil, sadece şekilperesttirler. Günün estetik cereyanlarını bilmiyorlar. Bakınız, Fransa'nın en büyük musiki münekkitlerinden biri M. Eugène Borel, bu Alaturka Alafranga musiki münakaşaları üzerine mecmualarımızdan birine mektup gönderdi. Alaturka musikiyi ne şiddetle müdafaa ettiğini göreceksiniz. Birkaç satır okuyacağım. Ferit bir mecmua buldu ve bazı satırları okudu. Görüyor musunuz? 20 seneden beri buhran geçiren Garp musikisi bizim çeyrek seslerimize muhtaçtır. Bakınız mektupta daha neler iddia ediyor. Garp sanatı, şark sanatından ilhamlar alsa çok iyi eder. Herhangi bir şark sanatı değil, yakınlığı ve mükemmeliyeti itibariyle bu vazifeye en elverişli olan Türk musikisidir. Türklerin mahsulünü vermiş birçok şaheserleri mevcut, tam bir sanatları vardır. Son cümleye dikkat ediyor musunuz? Türklerin mahsulünü vermiş birçok şaheserleri mevcut, tam bir sanatları vardır. En büyük Garp musikisi münekkitlerinden biri tarafından bu cümle yazırken biz Alaturka musikiyi lav ediyoruz. Size bir cümle daha okuyayım. Türk musikisi her şeyden evvel Avrupalaşmaktan sakınmaya mecburdur. Sayfa 120. Ferit, Şeref Bey'in bir işareti üzerine mecmuayı göstermek için ilerlerken Muammer ve Şinasi de görmek için koştular. Faiz Bey de ağır ağır yerinden kalktı ve yeleğinin cebinden gözlüğünü arayarak mecmua etrafında biriken başların arasında kendine bir yer tedarikine çalıştı. Neriman ve Nezahat kımıldamamışlardı. Faiz Bey, Ferit'in parmağıyla gösterdiği satırları okuduktan sonra doğruldu. "Ah efendim," dedi. "Bizi bizden daha iyi biliyorlar. Mesnevi'yi de, Rubaiyat'ı da, Gazali'yi de, Farabi'yi de bizden daha çok okuyorlar. Bizi bizden daha çok takdir ediyorlar. Bizim bizden daha büyük düşmanımız yoktur efendim, yoktur." Şinasi de Neriman'a doğru yürüdü. "Gördün mü?" dedi. "Bunu ben söylemiyorum. Frankler söylüyor. Sen hala eline odunu alma." Her münakaşa dönüp dolaşıp Neriman'a karşı ithamla neticeleniyordu. Sanki bütün bu adamlar onu muhakeme etmek için toplanmışlardı. Neriman, Gülten haber verdiği zaman biraz daha gayri tabi bulunduğu bu davetin hakiki sebepleri üzerinde ani bir kuruntuya kapıldı. Belki de bu münakaşalar ona ağır bir ders vermek için tertip edilmiş gizli bir mukaddimeydi. "Elime niçin uda almayacakmışım?" diye bağırdı. Şinasi tesirli sükunetiyle cevap verdi. "Çünkü artık hiç çalışmıyorsun. Bana sorma. Git de bir muallimlerine sor." "Muallimlerime mi?" Neriman karşısında yeni bir düşman ordusu daha tevehhüm etti. "Bütün muallimler, bütün Darülelhan." Sayfa 121. Birden ayağa kalktı. Gözleri kararıyordu. Oradaki insanlar kömür gibi uzun bir siyah leke haline geldiler. Bazılarını hiç görmüyordu. Kendini sayısız ve şekilsiz bir düşman ordusu karşısında o kadar yalnız ve müdafaasız buluyordu ki ancak müthiş bir çığlık kopararak meramını anlatabilirdi. Yüzü bir anda tanınmaz bir hale geldi. Bembeyaz kesilen ve derisi sigara kağıdı gibi incelen şakaklarında mavi damarlar kabardı. Tir tir titreyerek bağırdı. "Siz bir alçaksınız. Sen ve babam ve sizin gibi düşünenlerin hepsi. Hiçbiriniz beni tanımıyorsunuz. Ben de artık sizi tanımıyorum. Artık aranızda bulunmayacağım. Hiç, hiç. Ve gidiyorum. Şimdi gidiyorum, anladınız mı? Şimdi hemen karşıya Beyoğlu'na. Anladınız mı? Ben Zübbe'yim, sahteyim, cahilim. Ben sükut etmişim. Anlıyorsunuz değil mi? Ben..." Sustu, oda kapısına baktı. Çıkmak için bir hareket yapmak istedi. Fakat bütün kuvvetleri bir anda kesilerek sandalyeye çöktü. Ağlamaya başladı. Onu bir başka odaya aldılar. Evvela Nezahat, sonra ötekiler birer birer yanına geldiler. Yalnız Şeref Bey müsaade isteyerek gitmişti. Neriman bir kanepenin üstüne yüzü koyun kapanmış hıçkırıyordu. Nezahat onu kucakladı. Bir elini tuttu. Öteki kanepenin yanından aşağı sarkıyordu. Şinasi bir sandalye çekti. Kanepenin yanında oturdu. Muz sarkan eli avucuna aldı ve hafif hafif okşamaya başladı. Fakat bu şefkat Neriman'a Muhittin merhametine ne kadar muhtaç olduğunu hissettiren felaket duygusunu artırdı. Daha şiddetli ağlıyordu. Faiz Bey yaklaştı. Kızın üstüne eğildi. Sayfa 122. Neriman, yavrum Neriman, benim iyi kalpli kızım, dedi. Neriman birdenbire doğruldu. Kendini kucakların ve ellerin himayesinden kurtardı. Ayaklarını kanepeden indirdi. Kısık sesle bağırdı. Baba, ben Bolu'ya gitmeyecektim. Anladınız mı? Gitmeyecektim. Gülter'e de söyledim. İşte Gülter, sorunuz. Gitmeyecektim, istemiyordum. Sonra başını arkaya bıraktı. Yeniden boşalan hışkırıklar arasında tıkanmış bir sesle birkaç daha tekrar etti. Ben alçak değilim baba. Ben alçak değilim. Alçak değilim.